Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo Açık Gazete burası. Saat 9.30, 5 geçiyor, 4 geçiyor daha doğrusu. Ve biraz önce de sunum yaptığımız gibi Dünya Radyo gününe de tam denk gelen harika bir tesadüf oldu. Ve Konda grubuyla Açık Radyo'nun ne şekilde kaç kişiyle dinlendiği ve birçok işte pratiklerinin nasıl olduğuna ilişkin ayrıntılı bir anketi uzun süredir yapamıyorduk. Açık Radyo'nun böyle bir olanağı yoktu. Şimdi o yapıldı ve onun sonuçlarını konuşmak üzere Konda'dan Bekir Ağırdır ve Ali Karakaş bizimle. Hoş geldiniz.
Merhaba. Önce Radyocular Günü'nü kutlayalım. Tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız.
Çok teşekkür ederiz. Vallahi yani biz de böyle bu seneki şey de hoşgörü üzerine ve barış üzerine UNESCO'nun yaptığı bir şey. O da çok denk düşüyor. Yani radyo mecra olarak bütün bunları sağlamaktaki belki de tek mecradır şeklinde bir yorumu var UNESCO'nun. O yüzden radyonun önemini toplumdaki artırmalıyız diyorlar.
Yani tek ve en önemli mecra olduğuna ben de katılıyorum. Çünkü dünya küresel arabuzul dönem diyorum ben, biliyorsunuz. Sanayi toplumundan bilgi toplumunun geçişinin kurum ve kurallarını oluşturamadığı için insanlık krizde. Her yerde işte Trump'lar, Putin'ler.
Evet.
Dolayısıyla hem ülkemizin hem dünyanın ihtiyacı olan şey de tam bu barış, hayatı yeniden inşa etmek meselesi. Ana akım medyalarda da bütün dünyada, sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada hükümetlerin, ulus devletlerin denetim çabaları da sürüyor. Dolayısıyla radyo hani hem aktif yurttaş haberciliği, gazeteciliği için bir mecra, hem özgürlük alanı, çünkü herkesin gerçekten söyleyecek sözü varsa ve söyleme imkanını kendi yaratabildiği bir mecra radyo. Onun için çok da kıymetli ve değerli bir alan.
Evet, yani 2019, evet, çok teşekkürler bu sözler için. Bir radyocu olarak doğrusu benim de içimi mutlulukla dolduran sözler. Yani diyalog, karşılıklı konuşma, hoşgörü ve barışı şey yapmışlar ama bunun için bir platform yapıyor diyor UNESCO. Yani bütün temel meselelerde, göç gibi, kadınlara şiddet kullanılması gibi çok mesele, temel meselelerde demokratik bir tartışmayı sağlamanın en etkili mecrasıdır, yoludur demiş. O yüzden de kutluyoruz diyorlar. Evet, bu denk düştü. Şimdi çok teşekkür ederek başlayalım. Hem buraya geldiğiniz için hem de bu anketi yaptığınız için bizimle ilgili. Şimdi neler var, neler göze çarpan neler var, onları birazcık konuşalım isterseniz.
Valla faaliyetlerinizin bir parçası olmaktan onur duyduk.
Estağfurullah, biz de öyle.
Günaydın. Ben çok kısa o zaman bir anket uygulamasını anlatayım. Ardından da Açık Radyo dinleyicisi, en azından ankete katılan profil kimmiş, neler yapıyorlar, ne dinliyorlar, hangi sıklıkta, nerelerde, bunlara doğru ilerleyelim. Anketi Aralık ayının 3. haftasında online olarak yaptık. Konda altyapısını kullanarak. Zaten çağrıları radyo üzerinden sizler yaptınız. Yine sosyal medya üzerinden de çağrılar yapıldı. Aynı zamanda mailing ve SMS'lerle dinleyiciye ulaşıldı. Bu anket bulgularını değerlendirirken şunu unutmamak lazım. Tüm katılımcılar internet kullanıcısı, çünkü online yapıldı.
Evet.
Dolayısıyla internet pratikleri yüksek, sosyal medyaya daha aşina bir Açık Radyo dinleyicisi profili var karşımızda. Toplamda 4000'in üzerinde, 4014 form aldık ama bir takım mükerrer formlar, eksik formlar ayıklayarak 3850 kişinin görüşlerini değerlendirdik.
Bu bile müthiş bir şey, çünkü genel alışkanlık oranları içinde oldukça yüksek. Yani Açık Radyo izleyici, dinleyicilerinin bir kere radyosuna sahipliğine dair de bir emare bu.
Öyle sayı mi?
Çünkü evet, oldukça yüksek.
Evet, ilk gün çağrı yapılır yapılmaz birinci günde 1544 kişi formu doldurmuş. Bu muazzam. Şimdi dinleyici demografisine bakalım. Bu büyüklükte zaten tahmin edeceğiniz üzere katılımcıların yarısı kadın, yarısı erkek, ama kadınlar bir puan daha yüksek. Yaş profili de Türkiye ortalamasından biraz daha ne diyeyim, ortalamanın üzerinde yaşlı deyince gücenenler oluyor.
Ama ülke çok genç de onun için. Yani evet, öyle evet. Bakalım. Çünkü ülkenin zaten yaş ortalaması 29. Dolayısıyla hani açık radyo izleyicileri birazcık bu ortalamanın üstünde.
Evet.
Evet. Açık radyo dinleyicisi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir eğitime sahip. Ankete katılanların %92'si zaten lisans, yüksek lisans ve doktoralı.
Türkiye'de %15 olduğunu hatırlarsak, yani yetişkin nüfus üzerinde %15. Bu müthiş bir oran tabii, %90'ının.
Bir daha tekrarlar mısınız? Şimdi bunu hafızamıza sığdırmak biraz zor oluyor. Yani Türkiye'de genel yüksek eğitim ve lisans ortalaması %15.
18 yaş üstü yetişkin nüfusta.
Açık radyo dinleyicilerinin arasında bu %92.
92.
Evet. Çok özel bir kitle oldu açık yani.
Evet, eğitimli ve
Eğitimli. Ankete katılmasıyla hayata katılma konusunda istekli, arzulu, hayata müdahil olma konusunda istekli, arzulu. Yani bunları tabii hemen bir sayıdan söylemiyoruz biz. Şimdi burada 20 dakikanın içinde bütün sayıları söylemek mümkün değil ama özellikle yorumlarda radyodan beklentiler gibi daha kanaatlerini, önerilerini, fikirlerini söyleyebildikleri sorulardaki katılım oranları, önerilerin çeşitliliği, önerilerin derinliği gibi verileri de bilerek söylüyoruz. Açık radyo izleyicisi gerçekten özel, yani ülke ortalamasından farklı ve hayata müdahale etme çabası konusunda çok daha aktif, eylemliliğe dönük bir kitle.
Evet, ve çok çeşitliliği de olan, kendi içerisinde farklılıkları da barındıran bir kitle. Mesela biz anketlerimizi, araştırmalarımızı hanelerde yüz yüze yapıyoruz. Köylere de gidiyoruz, metropollere de gidiyoruz. Burada çalışma durumunu sorduğumuzda 8-9 başlıkta gruplayabiliyoruz. Ama zaten bir yandan da açık radyo dinleyicisi kendini genellemek de istemiyor. Biraz ilerleyen başlıklarda da konuşacağız onu. Mesela %9'u akademisyen, %6'sı kendini sanatçı diye tarif etmiş. %2'si sivil toplum kuruluşu çalışanı. Ve farklı meslek gruplarından da çok fazla insan var. Medeni duruma ve haneye gelince çok kısa, yarısından fazlası evli veya partneriyle yaşıyor. Haneye döndüğümüzde burada çarpıcı bir şey var. %56'sı dinleyicilerin bir iki kişilik hanelerde yaşıyor. Bunun yarısına yakın da %22'si tek başına yaşıyor.
Yani çekirdek aileden de öte, hatta oldukça kentli bir profil var karşımızda. Halbuki bu sayılar Türkiye ortalamalarında tek başına yaşayanlar oldukça düşüktür. İki, bir beyaz yaka çalışanlar diyoruz biz, hepsi yani sanatçı veya akademisyen veya dev bürokraside çalışanlar, özel sektörde çalışanlar dahil bütün beyaz yakalar Türkiye'de yanlış anımsamıyorsam %15'lerdedir. Burada sadece akademisyenim diyenler %6 mesela. Oldukça hani ülkenin genel profilinden oldukça ayrıksı, özel bir kitle.
Ama Bekir Ardır, bir de bu anketi ilk konuştuğumuz zaman, yani sonuçlarını bizim buraya gelip lütfedip gelip anlattığınız zaman bir de bazı açılardan da Türkiye ortalamasının tamamen içinde kaldığını da söylemiştiniz.
Tabii biraz sonra verilere
gelince söyleyeceğiz evet. Değil mi?
Çok hızlı şey de geçelim. Dinleyicilerin %75'i İstanbul'da yaşıyor. %8'i yurt dışında. Ardından Ankara, İzmir, Muğla diye devam ediyor dinleyicilerin dağılımı. İstanbul'da yaşayan eğitimli bir profil değerlendirdiğimizi vurgulamak lazım.
Yurt dışından %8 insanın hem izliyor olması hem de izlediği gibi aktif katılım göstererek ankete katılması mesela oldukça müthiş bir şey. Dolayısıyla o ayrıksı kitle dediğimiz, yani bunu negatif bir anlamda söylemiyorum. Ayrıksı kitle dediğimiz açık radyo izleyicisi aynı zamanda küresel yurttaş olma yolunda da önemli mesafe almış demektir bu.
Evet, yani %8 bayağı yüksek görünüyor.
Oldukça yüksek.
Evet, oldukça. İstanbul'da büyük %4'te 3'ün İstanbul'da olması da manidar. Çünkü zaten İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden.
Hem öyle hem de Türkiye yetişkin nüfusunun artık %21'i İstanbul. Evet. Ama aynı zamanda ekonomik dinamiklerin %50'den fazlası, sosyal ve kültürel sermayenin de herhalde zaten 4'te 3'ü. Belki de biraz daha yüksek bile denebilir İstanbul. Dolayısıyla Açık Radyo izleyicisi de o sosyal kültürel sermaye, ülkenin sosyal kültürel sermayesinin en önemli parçalarından birisi. Her ne kadar iktidar tarafından çok beğenilmeseler, rahatsız ediliyor olsalar da,
evet,
ülkenin yönetim kapasitesi hala bu kitlede.
Evet, evet.
Evet. Şimdi de bir takım pratikleri kısaca geçelim. %44'ü zaten sürekli online dinleyicilerin. %25'i de günde 2-3 saat. Yani %69'u, %70'i, 10 kişiden 7'si zaten gün içerisinde sürekli bir online olma hali. İnternete erişme, internet takip etme halinde. Sosyal medyayı da etkin kullanıyorlar. Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Mesela en fazla beyan edilen WhatsApp. 10 kişiden 8'i, hatta 9'u, %88'i WhatsApp'ı kullanıyorum diyor.
Uygulamayı, evet.
YouTube, Instagram, Facebook diye sırayla gidiyor. Ama Türkiye'de sosyal medya hesabım yok diyen yok zaten Açık Radyo dinleyiciler arasında, ama Türkiye'de bir %28'lik grubun sosyal medya hesabı yok. İnternete erişimi zaten yok.
Ha, evet. Üçte birine yakını yani Türkiye'nin %28, yani dörtte birinden biraz
dörtte
fazla.
Dörtte birine yakın. Tabii bizim Türkiye sayılarımız kırları da kapsıyor. Dolayısıyla hala Türkiye nüfusunun %7'sinin köylerde veya %16'sının 2000'in altında nüfus olan yerlerde yaşadığı düşünülürse,
evet,
aslında %72 internet erişimi fena değil. Ama özellikle yani biz bir yandan hani Açık Radyo anketinin dışında elimizdeki Türkiye verileriyle harmanlayarak konuşuyoruz. Gençlerde, ama yani 30 yaş altı gençlerde artık internet erişimi de, hatta akıllı telefon sahipliği de %100'e erişmiş durumda. Bu çok önemli bir şey. İkincisi, dikkatinizi çekmek istediğim, sizin de izleyicilerin de bir şey. Bu sosyal medya meselesi. Sosyal medya her türlü boyutuyla konuşulur. Zararlı mı, yararlı mı? Yok, işte Facebook'takilerin profili farklı, Twitter'dakilerin profili farklı falan denebilir. Bütün bunlar tartışmaya da değer şeyler, ama bizim gözlediğimiz diğer bütün araştırmalarımızdan şöyle bir mesele var. Sivil toplum dediğimiz ya da hayata müdahale etme çabasıyla ama hak temelli ama dayanışma temelli örgütlenmelerin yeni bir modellemesi, özellikle WhatsApp. Bunu dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü WhatsApp hem bir yeni örgütlenme modeli hem de sivil toplum dünyasındaki gelişmelerin önemli bir, ne diyelim, vaka analizi, laboratuvar alanı gibi bir şey. Çünkü bizim gözlediğimiz sivil toplum Türkiye'de özellikle hak temelli örgütlenme ve hak temelli mücadelelerde yerelleşiyor, birincisi. Yani artık ulusal diyelim, hani İnsan Hakları Vakfı ile insan hakları mücadelesi yapmak daha ulusal düzeyde, yerine işte Cerattepe'de ya da Yırca Köyü'nde ya da Bodrum'un betonlaşması konusunda ya da Antalya'nın içme suyu konusunda daha yerel eylemlilik alanına doğru kayıyor sivil toplum. Önemli değişimlerden bir tanesi bu Türkiye'de son yıllarda. Ve bu bağlamda da WhatsApp gibi, özellikle başta WhatsApp olmak üzere sosyal medya, sivil toplumun hani dernek, vakıf, inisiyatif, platform vesaire gibi formların içinde yeni bir form. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda çok önemli olacak.
Evet, ben de buraya izninizle bir ufak uluslararası alandan bir ilavede bulunayım. Yani bu özellikle gençlerde, hatta ilkokul öğrencilerine kadar inen çocuklarda böyle çevre krizini, iklim krizini önlemek üzere ya da politikacıları ve karar alıcıları ona itmek üzere yapılan dünya çapında bir hareket başladı ve hızla yükseliyor. Bu cuma büyük bir şey bekleniyor Avrupa'da. 15 Mart'ta da bütün dünyada öğrencilerin, böyle gençlerin sokağa fırlaması gibi bir durum. Onlar da sürekli olarak işte bu tip uygulamaları yapıyorlar. Yani WhatsApp ve sosyal medya şeylerinden tam bir örgütlenme gerçekleştiriyorlar. Ben çok şey değilim ama iyi yetişemiyorum ama canın sayesinde takip etmeye çalışıyoruz.
Doğru. Kaldı ki öğrenciler dediğiniz için söyleyeyim, bir yandan da hani genel memleket haline de değinerek konuşuyoruz. Özellikle okul aile birlikleri gibi bizde bazı imkanlar ya da işte WhatsApp'ın teknolojik imkanları falan gibi yeni örgütlenme alanları var ve Türkiye'de henüz bunların, bizim akvaryum dediğim işte açık radyo izleyicilerinin de dahil olduğu dünya içinde henüz çok da önemini belki farkında değiliz. Yani karşılaştığımız bu medeniyet savaşı ya da kutuplaşma ya da bu küresel ara buzul dönemden çıkış için sokaklarda, gündelik hayatta ağırlığımızı koymak için bir fırsat alanı okul aile birlikleri meselesi. Ama henüz onun da çok farkında değiliz.
Evet, çok önemli bu. Hadi devam edersin.
Şimdi haber takibi ve bir takım yine pratiklerden devam edelim. Ardından Açık Radyo'yu ne şekilde, nerede dinliyorlar, oraya zamanımız kalmayacak yoksa. Bir kere aktif internet kullanıcısı dinleyiciler ve kendi özel haber alanlarını, haber kaynaklarını yaratıyorlar. Birkaç yanıt vermişler bu soruya. Yani çoklu yanıt aldık. Öncelikli olarak tüm Türkiye'de en yaygın haber takibi mecrası %72 ile televizyon. Ama Açık Radyo dinleyicisinin birincil haber kaynağı internet. İnternet siteleri söyleniyor. T24 çoğunlukla söylenmiş. Twitter var ama en dikkat çekici burada %14 ile doğrudan Açık Radyo ve Açık Gazete demişler. Yani haberi sabah buradan alıyorlar. Ya da Açık Radyo web sitesinden alıyorlar. Web siteyi de etkin kullanıyorlar.
Bütün ülkede zaten haber programları, haber ve siyasi tartışmalar ve hatta televizyon izleme düşüyor. Özellikle bizim akvaryum dediğim benim kitlede ve eğitimli kümelerde televizyondan uzaklaşma var. Dolayısıyla haber kaynağı artık internete dönmüş durumda. Daha da vahim, önemli bir başka bulgu, yine Türkiye genelindeki başka bir bulgumuz. Herhangi bir bilgiyi ya da haber aldığı anda teyit etmek için nereye bakar? Hani doğru mu bu bilgi ya da haber ya da duyum, dedikodu diye. %50'lere düşmüş durumda televizyonu açar bakarım, kontrol ederim diyenler, ki bu 2013'te örneğin %75'in üzerindeydi.
Evet, ve bir de çok yüksek oranda televizyon seyreden bir nüfus olduğu
hesaba katılırsa dünyada. Bir tümülen televizyondan ve hatta ana akım medyadan, gazetelerden ve televizyondan uzaklaşıyor.
Evet, dünyada
nedeni
en çok
de çok sürpriz değil aslında. Yani yok, yaşadığımız evet. Sürece hepimiz tanırız, evet. İçindeyiz.
Evet.
Hızlıca etkinlik katılımına geçelim. Mesela Açık Radyo dinleyicilerinin %95'i son 3 ay içerisinde bir etkinliğe katılmış. Bunlar sıralamasıyla sinema, konser, doğa yürüyüşü, sergi diye devam ediyor. Ama Türkiye'yi değerlendirdiğimizde %58'i hiçbir etkinliğe katılmamış son 3 ay. Son sorduğumuzda %42'si etkinliğe katılmış Açık Radyo dinleyicisi.
%95.
Evet, bu nerede yaşadıklarıyla da ilgili olabilir. Erişimle de ilgili olabilir. İlgiyle de ilgili olabilir tabii ki. Spor yapan da bir kitle. Yüzme, yürüyüş, bisiklet, bir bisikletçi grubu var. Biz anketi açarken seçenek olarak bisikleti koymayı unutmuşuz. Biraz dayak yedik tabii. Orada
ama burada ilginç biri... bir şey var tabii. Açık Radyo izleyicileri spor yaparken hepsi böyle değişik. Yani alışılmışın dışında diyelim ya da büyük kitlelerin yaptığının dışında sporlar yapıyorlar ama izlemeye dönünce ülkeyle beraber hep beraber futbol izliyorlar.
İzliyorlar evet.
Evet, futbol, basketbol ve tenis takip ediliyor daha çok. Açık Radyo'yu böyle hemen hemen her gün dinleyen bir %57'lik grup var. Haftada birkaç gün diyen de 28 var. Yani toplamında %85'i hafta içerisinde sürekli Açık Radyo dinliyor, haber alıyor.
Bu bizim için tabii müthiş bir haber. Çok. Yani çok heyecan verici gerçekten. Kimse kendini övmüyorsa sen kendini öv faslında geçebilecek bir şey. Çünkü rakamlar ortada.
Ama marifet iltifata tabidir diye bir laf var ya. Onun evet. için kendinizi de hırpalamayın bu konuda. Çok değerli ve önemli bir iş yapıyorsunuz evet, aslında.
Çok teşekkür ederim. Yani %50'nin her gün evet. sürekli radyo dinliyor olması dünyada da çok sık rastlanan 57. bir oran değil.
Sadakat çok yüksek.
Evet,
çok yüksek.
Gündelik hayatın bir parçası Açık Radyo dinleyiciler için. Ve bu kişilerin, dinleyicilerin %54'de canlı takip ediyor. Podcast dinleyicisi de var. %8 sadece podcast dinleyen. %38'de hem yayınları hem podcastleri dinlerim demiş. Yani bu çalışma durumuna göre, büyük şehrin dinamiklerine göre değişkenlik gösteren bir husus. %46'sı evdeyken dinliyorum diyor. %32 araç kullanırken trafikte. %9'u toplu taşımada. %13'ü de iş yerinde okulda dinlerim demiş radyoyu. Yaş gruplarına baktığımızda gençler daha çok toplu taşımada okulda dinliyor. Ev her zaman birincil alan. Hem
ev
gün
ve içerisinde. Ulaşım. Ev ve ulaşım. Yani saatler de var elimizdeki veride. Ağırlıklı olarak sabah 8'den 10 arası dinleyenler %65. Şimdi en başta Ali'nin özetlemeye çalıştığı demografik verilerdeki o yalnız yaşayanlar veya partneriyle veya eşiyle yaşayanların ağırlığı da dikkate alınırsa ve yine bu saatler verisi çünkü gece de dinleme oranları oldukça yüksek. Bizim gözlediğimiz ya da yorumumuz şudur. Açık Radyo kendi izleyicileri özellikle sadık izleyicileri gözünde yoldaş. Yani çok o yalnız hayatın ya da sade hayatın diyelim hani evde çocuk sesinin de fazla olmadığı bir hayat içinde Açık Radyo'nun sesi, Açık Radyo programcılarının sesi, Açık Radyo izleyicilerinin yoldaşı bizce. Ve öyle hissediyorlar. Zaten bütün ankete katılım, diğer konulardaki yorumlarından falan da onu gözlüyoruz. O yoldaş olma hakkı ve hukuku içinde de müdahil olmaya çalışıyorlar. Bu çok değerli bir şey olduğunu sanıyorum. İlişki biçimi olduğunu sanıyorum.
Evet, benim de duyduğum en hoş ve etkileyici değerlendirme bu. Yani yeni değerler. Açık Radyo her zaman bir komünite radyosu. Topluluk radyosu olmaya çalıştı bağımsız bir medya organı olarak ve her zaman da bu toplumu yeniden işte bir müşterekler üzerinden ancak tek şansımızın müşterekleri örgütleyerek kurtulmak olduğunu kurtulabileceğimizi söylüyordu. Onun için bu sözünü ettiğiniz şey bizim için çok büyük bir değer taşıyor. Üstelik de Dünya Radyo Günü'nde UNESCO'nun da söyledi. Tam bu işte toplulukları bir araya getirmek dediği o zaman
evet,
uyuyor.
Açık Radyo kendi dünyası içinde bunu başarmış evet yani öyle görünüyor.
Evet yine bu işte mekan ve saat ilişkisine baktığımızda işe gidiş okula gidiş geliş saatlerinde etkin dinleniyor. Gece geç saatlerde de daha çok evde dinleniyor. Düzenli olarak program takip ediyor musunuz diye sorduğumuzda her 10 kişiden 6'sı evet demiş. Burada zaten dinleme yoğunluğu 8-10 arasına yığılıyordu. Program ismi de Açık Ara Açık Gazete çıkmış. Sabahları Açık Gazete dinliyorlar. Haberi de alıyorlar. Bir haber alma alanı burası. Peki ilişkiniz ne radyo ile diye sorduğumuzda %92 çok bu seçenek bu. Hem dinleyici olabilir insanlar hem destekçi olabilir hem bizim gibi konuk olabilirler falan. %92'si dinleyiciyim demiş öncelikli olarak. %48'i program destekçisi olmuş.
Bu da mesela müthiş bir sadakat %48
destekçi.
Müthiş bir sadakat ilişkisi evet. Yani sadece pasif izleyici de dinleyici değil.
Evet. Bu da yeni bir topluma giderken işte George evet. Monbiot'un evet. kitabında Enkazdan Çıkış kitabında da vurguladığı gibi aidiyet hissinin yeniden kurulması.
Ne güzel siz Enkazdan Çıkış diyorsunuz. Ben de yaratıcı yıkım. Bu yıkımı nasıl yaratıcı yıkıma çeviririz? diye kafa yoruyorum.
Evet, o noktada asıl söylenen şey de işte bu birlikte olabilmek, aidiyet, birbirimize evet. ait olduğumuz, bu dünyaya yalnız ait olduğumuzu da aynı zamanda çevre açısından da çok önemli bu tabii. Harika bu yani %48'in destekçi çıkıyor olması.
Ama tabii artabilir de.
Evet, evet.
Sanıyorum ki. Web site kullanımından bahsetmiştik. Haber alma alanı olarak görüyorlar. Ve yayınlarla ilgili bilgi alıyorlar web sitesinden. Ve podcast dinliyorlar. Bunlar hep 3 başlık söyledim. 3'te 1 oranında bölünüyor. Daha çok yayınlarla ilgili bilgi alıyorlarmış. Açık Radyo'yu hangi mecralardan takip ediyorsunuz diye sorduk. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube hesaplarını. %44'ü hiçbir yerden takip etmiyormuş. Galiba buradan duymak yeterli oluyor. Ama oradan da galiba iletişime geçilebilir.
Ama tabii burada bir de fırsat alanı var ki Açık Radyo için ya da sizin için ödev. Sosyal medya kullanımını biraz daha organize ve planlı yapmak ve daha geniş kitlelere ve özellikle genç kitlelere ulaşmak için radyodan daha ziyade sosyal medya üzerinde bir ağırlık, yeni bir politika üretmek gerekiyor.
Evet, orada da gençlere güveniyoruz tabii. Can, ne diyorsun?
Konuyla alakalı olan tweet attım ben biraz önce. Yayından önce bahsetmiştiniz. Genellikle o şekilde ilerliyor bizde süreç. Ömer Bey bu konu hakkında bir tweet atalım diyor. O tweet atılıyor. Şu anda bakayım kaç tweetimize retweet gelmiş. Hem sizin geleceğinizi söylediğimiz hem de saat 10'dan sonra birazdan radyo ile alakalı özel bir okumamızın olacağı tweetten bahsediyorum. Şimdi 28 beğeni var. 4'te tekrar edilmiş olan tweet oluyor. Retweet. Biraz geleneksel usulle işliyoruz ama sonuçta yeni medyada da varız.
Evet, yeni medyada.
Bu yüksek bir şey. Aktif. İyi mi yani? Evet. Yani yüksekse mesele yok. Benim çok acemisi olduğum bir konu olduğu, cahil olduğum açık.
Evet, son olarak Açık Radyo'yu ne şekilde tarif edersiniz diye sormuşuz. Dünya ve Türkiye gündemine açık, yenilikleri açık, modern, sıcak, eğlenceli diye tarif etmişler. Aslında Açık Radyo'nun kendini nasıl tarif ettiği dinleyicisine de geçmiş ya da bir ortaklaşma var burada. Ne dinlemek istersiniz?
Bu sıcak ve eğlenceli tanımı, yani ilk 5 tanımın içinde sıcak ve eğlenceli olmasının da biraz önce sözünü ettim, o yoldaşlık ilişkisine bir şeyi var.
Evet.
Evet. Bu ne dinlemek istiyorsunuz Açık Radyo'da daha çok diye sorduğumuzda? Sanat, edebiyat, müzik, haber, bilim ve ekoloji öne çıkıyor. Ama tabii ki işte felsefe, sosyoloji konuşalım, gastronomi, biraz da mizah konuşalım diyenler de var. Sıralaması büyüklük ve talep sırasına göre okudum, söyledim bunları. Ne dinlemek istemezsiniz diye sorduğumuzda siyasi içerikler, ayrımcı içerikler, muhafazakar içerikler, dini içerikler öne çıkıyor. Bir grupta kısıtlama yapmak istemiyorum. Orada bir şeyler gelsin dinleyeyim demiş. Biraz bir kaçma hali de var. Herhalde Açık Radyo insanların nefes aldığı alanlar. Sizin tarifiniz var ya.
Evet, evet. Yani ben şöyle bir metafor kullanıyorum. Bu işte büyük sihirbaz denen Houdini'nin bir filmini izlemiştim. İşte o bağlıyorlar, zincirliyorlar, anahtarlıyorlar, sandığa, çuvala yerleştiriyorlar vesaire vesaire ve hepsini çıkıyor adam, bu numarayı bulan ya da geliştiren adam. İzlediğim filmde, çok eskilerden, siyah beyaz dönemden, Tony Curtis'in oynadığı bir filmdi. İzlediğim filmde işte buz tutmuş bir gölde bir delik açıyorlar ve sandığa işte kilitleyerek adamı da sandığı içine bırakıyorlar. Anahtarlardan, zincirlerden, sandıktan kurtuluyor ama buzda açılan deliği bulamıyor. Ve insanların gelip onu kurtarmasını beklediği süre içinde buzun büzülmesinden dolayı oluşan buzla su arasındaki o 1-2 santimlik boşluğa burnunu dayayarak hayatta kalmaya çalışıyor. Ben bu filmden çok etkilenmiştim ve hayat mottom bu. Yani hayatta hep neyle uğraşırsak uğraşalım, hangi dertle, belayla, sıkıntıyla uğraşsak da nefes alma aralıkları yaratmak, bulmak gerekiyor. bizim genel olarak Açık Radyo'nun fonksiyonu diye tarif ettiğimiz bütün bu anketin bulgularından da bir araya getirerek söylediğimiz şey, Açık Radyo bizim akvaryum, en azından bizim akvaryumun içindeki önemlice büyüklükteki bir kesim için o nefes alma aralıklarından bir tanesi. Onun için çok değerli bir kere. Yani sadece haber almaktan öte varlığının ve evdeki ya da yolculuğu yolda, trafikteki o tek başımıza arabalarda giderken ki yalnızlığımızın içindeki o yoldaşlık aynı zamanda o nefes alma alanı. Bunu bir kısmını Açık Radyo izleyicisi olarak belki duygusal söylüyorum ama gerçekten bulgular da bunu gösteriyor. Çünkü Açık Radyo izleyicisi gerçekten özel kendisi açısından, bütün demografik verileri de öyle. Ama hani ülkenin içinden geçtiği bu süreçte yaşadığımız bütün bu karmaşanın içinde hepimizin bir umutlanmaya da ihtiyacı var. Onun için o neşeli ve sıcak tanımı da aslında onu ima ediyor. Umudu belki bulamıyoruz. Umudu inşa etmek diye bir önümüzde asıl hepimizin ödevi var. Onun için hani hepimize düşen sadece Açık Radyo'ya sahip çıkmak değil. Bir yandan hayata ve bu ülkeye ve bu ülkenin geleceğine, kaderine de sahip çıkmak. Onun için biraz daha aktif olmanın da yollarını üretmemiz lazım. Belki talep edilen program çeşitliliği de ona ima ediyor.
Ona ima ediyor, evet, yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Radyolar gününde, Dünya Radyo gününde Konda'dan Bekir Ağırdır ve Ali Karakaş bize Açık Radyo anketinin sonuçlarını ve açık bize kendimizi anlattılar. Çok teşekkür ederiz.
Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.
Efendim. Açık Gazete.